Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta konuğum Kapuçin Davranış Bilimi kurucularından Patrick Fagan'dı. Onunla yaptığımız söyleşinin Türkçe bir özetini sunmak istiyorum şimdi size. Patrick sırasıyla University College London ve King's College London'da psikoloji ve pazarlama okudu. Son 10 yıldır da tüketici davranışları konusunda danışmanlık ve araştırmacılık yapıyor. Çalıştığı şirketler arasında bir tanesi var ki dünya gündemine oturmuştu. Şirkete el konana dek 8 ay boyunca Cambridge Analytica'da baş psikolog olarak görev yapmış. Şu anda da Londra'da birden fazla üniversitede yarı zamanlı ders veriyormuş. Hooked adında bir kitabı var. Etkili iletişim psikolojisi, bazı mesajların neden yapıştığının gizli psikolojisi üzerine. Şu anda Patrick Kapuçin Davranış Bilimi şirketinin kurucularından ve Chief Science Officer'ı, nasıl söylemeli bilmiyorum, üst düzey bilim yöneticisi. Ve söyleşimize başlarken Kapuçin isminin neden konduğu hakkında bir fikrim var ama yine de soruyorum kendisine neden Kapuçin diye. Sevimli olmasının yanı sıra ki sevimli ve duygusal olana doğru çekiliyoruz, bu doğamızda var. Bir de sert ünsüz barındıran marka isimleri daha akılda kalıyormuş. Bizim meşhur fıstıkçı Şahap'taki sessizler. İşte KFC, McDonald's, Coca-Cola gibi. Bir de kapuçin maymunları somut bir kavram. İnsanların aklında canlandırabilecekleri bir kavram, soyut değil. Bu da akılda kalmasına hizmet ediyormuş. Tabii kapuçin maymunları davranış araştırmalarında çok popüler canlılardan. Sosyal davranışlarımız birbirine benziyor. O da meşhur deneyi hatırlatıyor. İşte sosyal adalet üzerine yapılan bir test var. Görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Yan yana iki kafeste iki maymuna basit bir görev veriliyor. Birer taş veriliyor onlara bir delikten. Başka bir delikten onu iade etmeleri gerekiyor. Ve ödül olarak da ilkine salatalık, diğerine de üzüm veriliyor. Tabii üzüm tatlı olduğu için daha iyi bir ödül. İlk sefer bir problem olmuyor ama bu adaletsizlik devam edince İlk maymun salatalığı araştırmacıya fırlatıyor delikten ve isyanla kafayı sarsmaya başlıyor. Ben bunun devamında da bazı deneylerde üzüm alan maymunun bir süre sonra üzümü paylaştığını okumuştum. Demek ki vicdan maymunlarda da oluyormuş. Gerçi sonra baktım bulamadım nerede okudum ama Patrick de şaşırdı bunu duyunca. Sonra davranış psikolojisine nasıl iyi duyduğunu sordum. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum, biraz utanç verici. Ama işte 17-18 yaşlarında kızlarla çıkmak herkes için olduğu gibi benim için de önemliydi. O yüzden psikolojiye merak sarmıştım diyor. Vücut dili, işte evrimsel psikoloji, hazırlanma, bu priming, çerçeveleme etkisi gibi. Ama onun öncesinde de reklamla ve orada verilen mesajların etkisiyle bilinç ve bilinçaltı düzeyinde bunlarla ilgiliydim. Hatta okulda bile İngilizce dersinde şiirlerdeki ifadeler ve onların altında yatan gizli alanları çözmek ilgimi çekiyordu diyor. O nedenle önce psikoloji ardından pazarlama okuyor. Bunu nasıl paraya çevirebilirim diye. Ve nihayet davranış bilimi danışmanlığına başlıyor. Peki şimdi bu işin uzmanısın. Sen de günlük hayatında bunu kullanıyor musun? Yoksa sokaktaki insandan çok farkın yok mu diyorum. Her an süper analitik bir modda yaşamıyorum. Ama ortalamanın üzerindeyimdir herhalde insan davranışlarını okumakta diyor. Gelelim en merak edilen sorulardan birine. Patrick, Cambridge Analytica'nın baş psikolog görevini 8 ay kadar sürdürmüştü. Olup bitenlere onun yorumunu soruyorum. Hatta şey de hatırlatıyorum. Bir konferansta ilk başladığı zamanlarda şöyle bir söz duymuş. Cambridge Analytica bir striptease kulübü gibidir. Herkes gitmek ister ama kimse orada görülmek istemez diye. Evet diyor, yani her şeyin orada olması gerektiği gibi olduğunu iddia etmiyorum. Ama temelde insanların bu kadar tepki vermelerinin sebebinin bir kampanya ve bir müşteri yüzünden olduğunu düşünüyorum diyor. O da 2016'daki malum Trump'ın kampanyası. Enteresan bir şekilde 2012'de de Obama insanların Facebook verilerinden profilleme yaparak direkt mesajlar göndermiş. Hatta Guardian'ın bir bununla ilgili iki farklı manşeti var, onu gösteriyor. İşte Obama'nın bu yaptığını öven, 4 sene sonra da Trump'ı yere vuran bir aynı gazetenin iki manşetini o da bir yerde paylaşmıştı. Ve bu teknoloji var olduğundan beri birçok markada bunu kullanıyor. Tabii giderek daha sofistike bir hale geliyor. İnsanların Facebook bilgilerini izinleri olmadan kullanmak, onların kararını manipüle etmek konusunda artan endişeleri anlıyorum ve ben de katılıyorum ama bu sıradan bir pazarlama kampanyasından farklı değil. O kadar da korkulacak bir şey yok diyor. Ben şunu anlıyorum aslında. Patrick büyük bir suçluluk ve pişmanlık duymuyor. Zaten her pazarlamacının elindeki tüketicilerden toplanan veya onların gönüllü verdikleri verilerle yapmaya çalıştıkları bu. Onları belli bir davranışa yönetmek. Tabii ki bunun etik tarafı önemli. Buradan tüketici segmentasyonu konusuna geliyoruz. Çünkü benim de kurumsal hayatta son 10 yılda inandığım bu demografik veya kategori kullanımı bazlı değil, hayat tarzı ve değerler üzerine tüketicileri gruplandırmak gerektiğine inanıyorum. Buradan da şunu kastediyorum, yani bu işte 35-45 yaş arası ev hanımları demek örneğin bize hiçbir o hedef kitlenin hakkında bize bir kullanabileceğimiz bir bilgi vermiyor. Veya işte bir kategorinin alışkanlığını tanımlayan işte ne bileyim yoğurt kategorisinde süzme yoğurt tüketicileri gibi bir davranış bazlı bir segmentasyonun çok bir anlamı yok kullanım açısından. İnsanları anlamak, insanların motivasyonlarını anlamak anlamında. Dolayısıyla önemli olan hayata bakış açısına göre insanların temel değerlerine göre sınıflandırmak gerekiyor. Ve kendilerinin de bu kişilik özelliklerine göre profillediklerini biliyorum. Capuchin şirketinde. Ocean diye bir metot var. Bunu kullanıyorlar. Başka yöntemler de var mı diye soruyorum. Bunu anlatacak şimdi zaten kendisi de. Genelde çoğunluğun bu sınıflandırmayı kullandığını bildiğini söylüyor o da. Yani işte ve bunun da çok işte hangi ayakkabıyı alacağından, hangi sıklıkla bankaya gittiğine kadar nasıl davranacağını kestirmek mümkün bununla diyor. Bu Ocean metodu ilk baş harflerinden adını alıyor. İşte açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal denge boyutlarında bir kişilik ölçüsü veriyor. Ve bu son yıllarda bu 5 kişilik özelliğinin davranışları büyük ölçüde belirlediğini gösteren çok sayıda çalışma yapıldı zaten. Zeka ve heyecan arayışı da gibi faktörlerden de bahsediliyor ama bu 5'i büyük oranda yeterli oluyor davranışları tahmin etmede. Ve eğer bu kişilik testini uyguladığınızda kişinin diyelim açıklık skoru yüksekse yapılmış birçok çalışmadan elde edilen verilere dayanarak işte klasik müzik veya belgesel izlemeyi sevdiğini söyleyebiliyoruz. Çünkü yapılmış hakikaten çok sayıda çalışma var. Ben de hep kendi kendime bu kültürün davranışlar üzerindeki etkisini sorguluyorum. Bu kişilik perspektifinin bu kültürel etkiyi kapsayıp kapsamadığını sordum. Aslında cevabı büyük oranda tahmin ediyorum. Ve Patrick de çok doğal gibi görünen bir es vererek ilginç bir soru dedi. Bilmiyorum çok saçma bulduğundan mı böyle söyledi yoksa gerçekten böyle bakmamış mıydı? Sonuçta bu ülke kültürlerini de belirleyen, onu oluşturan insanların kişilikleri. Daha önce de bu podcastime konuk olan Piotr Grieco ile de konuşmuştuk. Bu Hofstede'nin kültürel boyutlarını. Dinleyenler hatırlayacaklardır. Buna benzer boyutlarda kültürleri inceliyordu. Patrick de örneğin işte İtalyanların dışa dönük olduğu veya Londralıların ülkenin geneline nazaran daha az uyumlu oldukları gibi tespitleri var. Bunlar nörobiyolojik farklılıklardan meydana geliyor ve hakikaten beynin yapısıyla ilgili bir durum diyor. Örneğin farklı deneyimlere açıklık, belirsizliğe tolerans ve örüntüyü yakalayabilme becerisiyle alakalı. Bunlar içimize işlemiş özellikler veya dışa dönüklük, heyecan aramak ve ödül odaklı olmakla alakalı. Bu da beynin belli bölgelerinde tespit edebiliyor. Neticede tabii bunların dışa vurumu sosyal normlarla farklılaşabiliyor. Yaratıcılığın ifadesi örneğin farklı şekillerde tezahür edebiliyor. Tabii pazarlama alanını düşününce bu eğilimlerin tüketime dönüşmesi için alım gücüyle birleşmesi lazım. Bunu nasıl harmanladıklarını sordum. Eğer müşterinin elinde bu alışveriş bilgisi varsa zaten eşleyebiliyorlar. Yoksa da çok ideal olmasa da o kategoriden alım sıklığı, miktarı gibi sorularla planlanan harcama modelleri üzerinden tahmin yapılabiliyor. Örneğin sigorta konusunda, sigorta satın almak konusunda nasıl hissediyorsunuz? İyi mi, kötü mü? Sizce insanlar çoğunlukla sigorta hizmetlerini satın alıyorlar mı? Siz almanız gerektiğini düşünüyor musunuz? Gibi sorularla direkt sormaktan daha iyi tahminler yapabildiklerini söylüyor. Elinizde insanların Facebook verisi yoksa da anonim veri satın alabiliyorsunuz ve bazı metotlarla onları yeniden kişilerle ilişkilendirebiliyorsunuz diyor. Tabii bunların yasallığı ve etikliği tartışılır yine. Ama Patrick başta söylediğimiz gibi hedef kitledeki müşterilere kişilik testi gönderdiğini, bazılarının yanıtlayıp bazılarının yanıtlamadığını ama yanıtlamayanları da eldeki araştırmalara göre örneğin şehirde yalnız yaşayan ve bir kedisi olan genç kadınların deneyimlere açık, yaratıcılığı yüksek bir segment olduğunu biliyorlarsa bu tanıma uyan tüm kişileri de aynı segmente toplayabiliyorlar. Dolayısıyla onların da davranışlarını tahmin edebiliyorlar. Bir konferansta şöyle bir söz söylediğini duymuştum. Biliyoruz ki reklamda duygu kullanmak çok etkili ama buca duygunun uzun vadede etkisi ne olacak diye bir sorusu vardı. Duygunun aşırı kullanımının bizim davranışlarımızı nasıl etkilediği daha önce düşünmediğim bir konuydu açıkçası. Yakın zamanda ben de evrimsel biyologların bütün bu kullandığımız dijital ürünlerin bizi ilkel halimize döndürdüğünü ve tehdit ve fırsat algılarını odaklanıp anlık kararlar almaya bizi zorladığını okuduğumu söylemiştim. O da iki kitaptan bahsetti. Nicholas Carr'ın The Shallows, Sığlık, İnternet Beyinlerimize Ne Yapıyor adlı 2011'de yayınlanan kitap Türkçe'de. Bir diğeri de 1985'te yayınlanan Neil Postman'ın Kendimizi Ölümüne Eğlendirmek adlı kitabı. İkisi de aynı şeye dikkat çekiyor. Teknolojinin hatta matbaadan televizyona geçişin hayatımızı nasıl değiştirdiğine dikkat çekiyor. Meşhur bu Marshall McLuhan'ın mecra mesajdır aforizması. Sadece reklam değil tabii. Televizyon, internet bizim duygularımıza oynuyor ve bu bizi daha da duygusal kararlar vermeye yönlendiriyor. Bu nudge, dürtme olgusu da buradan çıktı zaten. Ama bu mantıklı olamayacağımız anlamına gelmiyor diyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani insanlara bu öğretilebilir mi? Veya nudge, dürtme bu işe yaramıyor mu aslında? Bu arada bu Patrick'in dürtme olayına da çok sıcak yaklaşmadığını biliyorum. O insanlara farkında olmadan veya tabiatlarından faydalanarak doğruyu yaptırmaya değil, bunu bilerek ve isteyerek yapma imkanı verilmesini savunuyor. Acaba belimize bir çip mi taksak olur mu diyorum. Teknolojiye tukaka diyemem tabii. Hayatımızı uzatıyor, konforumuzu arttırıyor, refah getiriyor ama yine de dikkatli olmamız gerektirecek durumlar var. Ben belki bu işin içinde olduğum için yanlıyım ama işte ne bileyim bu notification'ları kapatmak, çocukların ekran zamanını sınırlamak, uyarıcılığı aza indirmek için gri ekran uygulaması gibi yöntemler var diyor. Öte yandan işte bu mindfulness, meditasyon gibi sakinleşmek, duygularınızdan arınmak, yavaşlamak gibi akımlar da yükselişte. İnsanları bilinçlendirmek için de yapabileceğimiz birkaç ipucu veriyor. İşte bilgi akışını azaltmak ve karar yoğunluğunu önlemek. Çok önemli sonuçlar doğurmayacak bazı kararlar almaktan kurtulmayı yapabilirsek aslında buna faydası olacak. Bu Patrick aynı zamanda bu ironik ve çok sansürsüz konuşmayı seven biri. Birkaç konuşmasını dinlediğinizde bunu fark ediyorsunuz. Sıradaki örneği de biraz böyle. Diyor ki aslında geçmişte din bu işlevi görüyordu. İnsanlara yaşamaları için bir şablon sunuyor. Böylece kendileri düşünmek zorunda kalmıyor. Örneğin işte görücü usulü evlilik veya beşik kertmesi gibi uygulamalar da çok önemli bir kararı sizin üzerinizden alıyor. Başka konulara eğilmenize imkan sağlıyor bu gelenekçi tarafta. Aslında teknoloji de din gibi bize nasıl yaşamamız gerektiği, neyi yiyip neyi yememememiz gerektiği hakkında bize yönlendirebilir. Hatta beklenenin aksine teknolojinin kötü etkilerine karşı bizi koruyabilir yine teknoloji diyor. Ve benim de hep söylediğim tabii işte bu okumak ve okuduklarının üzerine düşünmek. Bunu çoğu kişi yapmıyor. Sürekli bir şeylerle meşgulüz. Ya bir podcast dinliyoruz ya televizyon seyrediyoruz, iş yapıyoruz. Kimse arkasında yaslanıp düşüncelere dalmıyor. Derin düşünmüyor. Ve tabii sağlıklı yemek ve egzersiz, kararında içmek ve tabii meditasyonun sağlıklı kararlar almak için gerekli görüyor. Son olarak da verilen mesajların çalışması için Hooked adlı kitabında sunduğu bir çerçeve var. Onu kısaca anlatmasını istedim. Onu da şöyle söylüyor. Üç aşamalı bir şey. İşte önce insanların dikkatini çekmeniz lazım. Dikkatimiz çok dağınık. Şöyle bir istatistik veriyor. Etrafımızda bütün ses, görüntü, koku gibi verilerin sadece %0,0004'ünü işleyebiliyormuşuz. Yani bir pazarlama kampanyasında bir e-posta gönderdiğinizde veya herhangi bir mesajın öncelikle dikkate alınmasını sağlamak gerekiyor. Bunun için de sürpriz faktörü kullanılabilir diyor. İşte duygu katmak lazım. Tabii işte yüz göstermek veya işte yemek veya işte seks yapayla oynamak, hani bir takım içgüdülerimizi oynayan şeyler aslında. Ve tabii kişiselleştirmek. İsminizi duyduğunuz anda dikkat kesilirsiniz gibi bir takım yine temel içgüdülere dayanan şeyler. Bu ilk aşamayı geçebilirseniz, yani kısıtlı dikkatini alabilirseniz, bu defa da bağlamak, engagement gerekiyor. Yani söylediğinizi anlamak ve hazmetmesi için karşıdakinin. Bunun için de üç şey önemli. İşte ilki akıcılık, yani basit ve somut, işte Capuchin gibi isim veya konseptler. İkincisi hikayeleştirme. Çünkü bilgiyi işleme şeklimize bu uygun. Çünkü hikaye empati yoluyla konuyu yaşamanızı sağlıyor, içine girmenizi sağlıyor, dışında kalmak yerine. Üçüncüsü ise gizem. Çünkü hikayede de bir boşluk kalırsa onu tamamlamak için yanıp tutuşuyoruz. Oturmayan eksik bir bilgi varsa, bence mesela işte diziler hep bunu yapıyor bize. Son aşamada da dikkati çekip alınan, hazmedilen mesajın davranış değişikliğine yol açması gerekiyor. Bu aşamada davranış psikolojisi ve dürtme ile ilgili bu bilişsel yanlılıkları kullanıyor aslında. İşte sosyal kanıt, bu azlık, kıtlık, kayıptan kaçınma gibi. İşte hatırlanmayı da sağlamamız lazım. Zira bir zaman aralığı olur mesajı almakla eyleme geçmek arasında. O yüzden de tekrar ve yakınlık önemlidir mesajın için. Tabii işin içine duygu kattıysanız bu hatırlamaya da yardımcı oluyor. Diyor ki en son kitaba bir ek daha yapabilirsem uygunluğu, yani relevance'ı da katabilirim diyor. Yani hem insanların içinde bulundukları duruma hem de ürününüze uygun olması lazım tabii ki mesajın diyor. Ve son olarak imza sorum Patrik değer yaratmanın formülü. O da üçlü bir cevap veriyor. Science, Gnosis ve Sizzle diyor. Yani nedir bunlar? İşte değer yaratmak için bu üçleme, işte bilim önemli. Neden olduğunu zaten söylememe gerek yok ama işte değerin oluştuğu nokta bir şeyi test edip çalışırsa neyin çalıştığını anlamak ve uygulamak ve daha da iyileştirmek. Çalışmazsa vazgeçmek. Bu aynı zamanda sorumluluğu da getiriyor. Sadece bir şeyi iddia etmek yeterli değil, kanıtlamak da gerekiyor diyor. İkincisi Gnosis. Aslında bilim ile aynı. Biri science, Latince. Diğeri Yunanca. Ama şöyle bir fark var. Bilim maddeye biraz takılmış durumda. Her şeyin ispatı gerekiyor. Oysa elle tutulamayan ama önemli şeyler de var. İşte Shakespeare'in bir soneti gibi. Bilgelik ve içgörü dolu ama ispatlayabileceğiniz bir şey değil. Yapısı itibariyle karşılaştırma yapabileceğiniz bir şey yok. Bu Freud'dan, hatta bence daha iyisi Carl Jung'dan alacağınız bir bilgi. İşte arketipler gibi altında yatan bir hikayesi olan, insanların bağ kurabilecekleri şeyler. Sonuncusu ise sizzle, cızırdamak diye tercüme edebilirim, bilmiyorum. Yani biraz gırgır ve eğlendiren, dikkatini çeken bir şey olmalı insanların. Böyle Patrick'le yaptığımız sohbet, yine bölüm notlarından Patrick'in web sitesini, Twitter adresini ulaşabilirsiniz ve kendi sitesini. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.